Buzlar arasında geçirilen bir kış mevsimi. Fransa'nın Kuzey Denizi'ne bakan önemli liman kentlerinden Dunkirk Şehri Kilisesi'nin sabah kampanası henüz çalmaya başlamış. Günün ilk ibadetinin hazırlıklarına başlayan kilisenin rahibi, tam bu sırada içeri hızla giren bir adamın ikazıyla karşılaşmış. Bu adam 60 yaşlarında görünmesine karşın güçlü, kuvvetli ve gayet sağlıklı bir beden yapısına sahip eski bir denizci olan John Corbett'müş. John Corbett telaş içinde, "Rahip efendi, lütfen bütün işlerinizi bırakınız. Bunları sizin yerinize köy papazı yapabilir. Çünkü özlemle beklediğimiz gemimiz limana girmek üzere," diye seslenmiş. Bu sözleri duyan rahip, Monsieur Corbett'ün ne demek istediğini anlamış. Aynı sevince ortak olarak, "Geldi ha, demek John Hartley yelkenlisi geri döndü. O zaman ben de sizinle birlikte gemimizi ve sevgili oğlunuzu karşılamaya çıkacağım ve önceden söz verdiğim gibi yeğeniniz Mary ile olan evlenme törenlerini bir an evvel gerçekleştireceğim," diyerek onu rahatlatmış. Ülkeler arası deniz ticareti yapan John Hartley adlı bu gemi, John Corbett'ün oğlu Kaptan Lew Corbett'ün yönetiminde 3 ay süren yeni bir seferden Kuzey Norveç'in en önemli liman kentlerinden biri olan Bodø'dan dönüyormuş. Hız kesmiş gemide yelkenlerin toplandığı ve limana girme hazırlıklarına başlanıldığı anlaşılıyormuş. Başta müstakbel gelin olmak üzere bütün dost ve tanıdıklar rıhtım üzerinde toplanmışlar. Ancak özlem dolu gözler henüz mizani direğinde asılı bulunan siyah bayraktan başka hiçbir şeyi seçememiş. Tek görünen sakin sakin dalgalanan siyah bir bayrakmış. Evet, gemide matem varmış. Sevinç içinde bekleşen bu insanların yüreğine ve özellikle de genç kızın sevgi ve özlem dolu kalbine birdenbire bir korku hissi saplanmış. Yelkenli sessiz sedasız limana girmiş ve rıhtıma yanaşmış. Başka hiçbir söz söylemeden kendini geminin içine atan John Corbett, önüne çıkan ilk tayfaya, "Oğlum nerede? Kaptan Louis Corbett nerede?" diye sormuş. Başları öne düşmüş gemi mürettebatı ona siyah bayrağı göstermişler. Bu esnada Mary de duyduğu derin acının tesiriyle olduğu yere yığılıp kalmış. John Hartley yelkenlisini getiren ikinci kaptan Andre Vasnik'miş ve kaptan Louis Corbett artık gemisinde bulunmuyormuş. Ortalığın sakinleşmesinden sonra Andre Vasnik olanları anlatmış ve resmi gemi kayıtlarını acılı babaya göstermiş. Bu kayıtlarda 26 Nisan tarihinde Norveç açıklarında seyrederken John Hartley ani bir fırtınaya yakalanmıştır. Fırtına anında bizden daha kötü durumda olan ve mizanası sakatlandığından dolayı batmak üzere bulunan bir Norveç yelkenlisinin imdat çağrılarını işiten Kaptan Lew Corbett, tayfalardan Kort ve Pierre Nuyuk'la birlikte geminin yardımına koşmak amacıyla filikanın hemen hazırlanmasını istemiştir. Rüzgarın yön değiştirmesiyle açık denize doğru sürüklenen yelkenliye gitmemesi konusunda yapılan bütün uyarılar sonuçsuz kalmış ve sandal kısa sürede gözden kaybolmuştur. 48 saat süren fırtınadan sonra bölgede 3 gün süreyle yapılan arama çalışmalarında kendilerinden herhangi bir ize rastlamak mümkün olmamıştır. Mürettebatı toplayan ikinci kaptan Andrea Vasnik, yapılan ortak durum değerlendirmesinden sonra komuta mevkisine geçerek yola devam etme kararı almıştır şeklinde not düşülmüş. Kendisine sunulan gemi kayıtlarını sessiz bir şekilde okuyan John Corbett, "Oğlumun öldüğünden gerçekten emin misin Andre?" diye sormuş. İkinci kaptan bu soruyu, "Maalesef evet Monsieur John," diyerek yanıtlamış. Yapılacak hiçbir şey yokmuş. Gözyaşlarına engel olamayan acılı baba, bir taraftan ağlıyor, Öte taraftan oğlunun meslektaşlarının yardımına koşmak uğruna kahramanca ölmesinden dolayı teselli bulmaya çalışıyormuş. Jean Corbett yine de bir şeyler yapmak konusunda kararlıymış. Kendini biraz toparladıktan sonra ayağa kalkmış ve ikinci kaptana dönerek kesin bir dille ''Ne olursa olsun, oğlumu aramaya gideceğim Andre. Gemi yükünün derhal boşaltılmasını ve gerekli tüm malzemelerin tedarik edilerek yeni bir sefer için geminin hazır hale getirilmesini istiyorum.'' demiş. Yaşlı denizci, John Hardy'nin en kısa zamanda tekrar engine açılmasına karar vermiş. Gemi kayıtlarına göre ölmüş oldukları kabul edilse bile onun kalbi oğlunun ve diğer iki tayfanın kurtulmalarının da mümkün olabileceğini söylüyormuş. John Hardy'nin eski mürettebatından hiç kimse bu ikinci sefer için yapılan davete gelmemezlik etmemiş. Ancak her nedense Andre Vasnik buna karşı çıkmış. Bir sürü sorunu ortaya atarak bundan vazgeçilmesi gerektiğini ve aramaların faydasız olacağını ısrarla söyleyip durmuş. Sonunda tek başına direnmesinin faydasız olduğunu görmüş ve teklifi kabul etmiş. Yine de bu kabul edişte bazı gizli hesapların olduğunu hissetmek mümkünmüş. İkinci kaptanın takındığı bu olumsuz tavır, bilhassa gemiciler arasında yaşlı kurt diye bilinen dümenci Penella'nın tepkisine neden oluyormuş. Penella, düşüncesini açıkça söylemekten çekinmeyen bir kişiymiş. Dümenci, John Corbett'ün eski bir arkadaşıymış. Gerek oğlu Louis, gerekse anadan babadan yoksun yeğeni Mary, onun kucağında büyümüşler ve sevgisinden yararlanmışlar. Yaşlı kurt, genç kaptanın yeteri kadar aranmadığını ileri sürerek Andre Vasling'i suçluyor ve kaybolan gemicilerin kurtulma olasılıklarının daha fazla olduğunu söyleyerek düğün günü aldığı haberle perişan olan genç kızın yüreğine biraz olsun ferahlık ve ümit veriyormuş. Ona göre bu araştırmadan mutlaka sonuç alınacak, kaptan Louis Corbett kısa sürede nişanlısına kavuşacakmış. Sonunda hareket günü gelmiş. Dost ve tanıdıklardan oluşan büyük bir kalabalıkla birlikte limana gelen rahip tarafından gemi ve içindekiler Tanrı'ya emanet edildikten sonra yelkenler açılmış. John Hartley tatlı bir meltemle kuzeydoğu yönünde yola koyulmuş. Denize açıldıklarının ertesi günü dümen dolabının yakınında ayakta duran ve dalgın bir şekilde önündeki haritaya bakan John Corbett'ün alnına küçük bir el değmiş. Tanıdık bir ses, ''Sabret dayıcığım, Louis'i bulacak ve onu geri getireceğiz.'' diyormuş. Bu tanıdık sesi duyduğunda başını hayretle arka tarafa çeviren Kaptan Corbett, yeğeni Mary'i yanında görmüş. İşte o zaman onun Panellan tarafından gemiye gizlice sokulduğunu anlayarak telaşlanmış. John Corbett, ''Mary kızım, gayet çetin iklim koşullarının hüküm sürdüğü kutup mıntıkalarında, senenin en soğuk aylarına denk gelen bir mevsimde yaptığımız bu zorlu seyahate sen nasıl dayanırsın? Bizim gibi deneyimli denizcilerin bile bin bir güçlükle tahammül ettikleri sıkıntılara sen nasıl katlanırsın?'' tarzında peş peşe sorular sormuş. Ancak yanıt hep Penella'dan gelmiş. ''Merak etme kaptan, Mary'nin kuvveti, cesareti, morali ve sıhhati yerindedir. Hem sen nasıl oğlunu bulmak için yola çıkmışsan, nişanlısını aramaya gitmek istemesi onun da hakkı değil midir?'' demiş. Bunun üzerine John Corbett, ''Pekala Penella, ama unutma ki Mary'nin sorumluluğu bundan böyle senin omuzlarındadır.'' demiş. Kaptan Corbett'ün yanıtı diğer ikisinin gülümsemesine neden olmuş. Onlar birbirlerinden emin olmasalar zaten bu işe kalkışmazlarmış. Genç kızın sefere katılmasına tüm denizciler memnun olmuşlar. Bu iyilik meleğini herkes çok seviyormuş. Ancak sevgi gösterisi konusunda Andre Vasling'in herkesten fazla aşırılığa kaçması Penella'nı oldukça rahatsız ediyormuş. Yaşlı kurt, ikinci kaptanın bu anlaşılmaz tutumu yüzünden daha dikkatli davranması gerektiğini düşünüyor, Mary'nin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu biliyormuş. John Hartley ilk önce Pero adaları civarını araştırmış. Bir şey bulamamış. Daha sonra bütün batı sahillerini tarayarak kazanın meydana geldiği Norveç'in kuzey bölgelerine kadar uzanmış. Ancak bütün bu aramalar yine de sonuçsuz kalmış. Ümidi gün geçtikçe azalan John Corbett, alınan bu olumsuz sonuçlar neticesinde daha da kuzeyde bulunan Bodøer şehrine kadar gitmeyi düşünmüş. Artık burada da herhangi bir ize rastlanılmaması halinde geri dönmeyi sık sık gündeme getiren André Basling'in önerisini kabul edecekmiş. Bodø'ya varıldığında liman başkanlığı tarafından kendilerine içinde yazılı kağıt olan bir şişe verilmiş. Sahile vuran şişe balıkçılar tarafından bulunmuş ve yetkililere teslim edilmiş. Şişenin içinden çıkan küçük kağıt parçasında John Hartley'nin filikasıyla yanaştığımız Fron gemisine bindik. Şiddetli akıntılar ve kuvvetli rüzgarın tesiriyle buzlara doğru sürükleniyoruz. Tanrı yardımcımız olsun. Louis Corbett yazıyormuş. Kağıdın okunmasını müteakip John Corbett'le arkadaşlarının yaptıkları ilk iş Tanrı'ya şükretmek olmuş. Demek ki Louis Corbett ile diğer iki gemici ölmemişler. Fron gemisi muhtemelen Grönland istikametine doğru sürükleniyormuş. Ancak kazazedelerin vakit geçirilmeden ve dondurucu kış soğukları bastırmadan önce aranıp bulunması şartmış. John Hartley'nin yeni hedefi artık belli olmuş. Derhal hazırlıklara başlanılmış. Gemiye yeniden bol miktarda gıda maddesi, un, peksimet, odun ve kömür, bir miktar kereste, dış yüzeyi fok derisinden yapılmış soğuk geçirmeyen kürklü elbiseler ve çok sayıda limon alınmış. Bu limonlar genellikle açık ve soğuk denizlerde seyahat eden gemicilere musallat olan ve onları ölüme kadar sürükleyebilen skorbut hastalığının tedavisinde kullanılacakmış. Geminin ambarları bu malzemelerle tamamen dolmuş durumdaymış. John Hartley, Bodø limanından bir akşamüstü ayrılmış ve bu sefer rotasını Grönland'ın doğu sahillerinde bulunan Brewster Burnu Gölü'nde sabitlemiş. Atlas Okyanusu'nun kuzeyine düşen bu bölgeler çok tehlikeliymiş. Denizin dikkatli bir şekilde gözlenmemesi halinde Davis Boğazı'ndan çıkıp akıntılarında yardımıyla okyanusu açılan iri buz kütlelerine rastlamak ve onlara çarpmak söz konusuymuş. Bu buz dağları uzaktan bakıldığında ufak görünseler de bir gemiyi içindekilerle birlikte denizin dibine gönderecek güçte tehlikeli kütlelermiş. Sıcaklık sıfırın altında 9 santigrat dereceyi gösteriyor ve şimdilik tahammül edilebilir olan bu havanın giderek daha da sertleşeceği tahmin ediliyormuş. Gemide zaman zaman kaptan Louis Corbett ile diğer gemicilerin kayboluşları hakkında konuşmalar yapılıyormuş. Andrea Wasling bu konuşmalar sırasında daima kontrolden çıkmış ve artık idare edilemeyen bir geminin böyle tehlikeli bölgelerde bin parçaya ayrılarak batmış olduğunun artık kesin olarak kabul edilmesi gerektiğini söylüyor ve hiç yoktan moral bozmaya çalışıyormuş. Buna karşılık Penellan, "Belki doğrudur ama bu onların olası bir çarpışma anında buzdağlarının üzerine çıkmalarına imkan sağlamıştır." diyerek bozulmaya başlayan moralleri tekrar düzeltiyormuş. Sık sık küçük büyük çok sayıda buzdağının meydana getirdiği dar geçitlere giriyorlar, ancak dikkatli davranmak suretiyle bu bölgeleri tehlikesizce geçmek olanağı buluyorlarmış. Birçok kez girdikleri bir geçidin önünün buzlarla tıkanmış olduğunu gördüklerinde ellerinde büyük testerelerle saatlerce çalışmak suretiyle ancak geminin geçebileceği kadar bir yol açabiliyorlar, bazen de barut kullanarak buzdağlarını dağıtmak zorunda kalıyorlarmış. Amaçlarına ulaşabilmek için dikkatli davranmanın yanı sıra sabırlı olmanın da ne kadar önemli olduğunun farkındaymışlar. Gemi mürettebatı yavaş geçen bu sıkıntılı günler süresince normal günlük mesaileriyle meşgul oluyor, Andrea Basling ise bu arada tüm zamanını genç kıza yaklaşmanın yollarını aramakla geçiriyormuş. Bu durum Penella'nın dikkatini çektiği gibi artık Mary'nin de dikkatini çekiyor, ikinci kaptanın yaptığı bütün teklif ve konuşma önerilerini içten gelen bir tepkiyle reddediyormuş. Sonunda John Hartley 10 Ağustos tarihinde 70. enlem derecesindeki Brester burnuna varmış. Daha sonra kuzeye yönelerek 1821 senesinde Kaptan Scoresby tarafından keşfedilen ve üzerinde bir grup Eskimo yerlisinin yaşamakta olduğu Liverpool adasına yanaşmış. Burada değişik Eskimo gruplarıyla yapılan konuşmalarda 3 ay kadar önce bir gemi enkazının kuzey yönünde sürüklendiği ve bu geçişin yerli halk tarafından görüldüğü öğrenilmiş. Hava koşullarının elverişsizliği yerlilerin enkaza gidişini imkansız kılmış. Bu durum gemiciler için hem bir sevinç hem de bir üzüntü kaynağı olmuş. Çünkü Firavun gemisinin parçalanıp batmamış olmasına her ne kadar sevinmiş olsalar da şimdi daha da kuzeye, yüksek enlem derecelerine sürüklenmiş başıboş bir gemi enkazının içinde yaşamak zorunda kalanların mevcut kış şartlarına ne kadar hazırlıksız yakalandıklarını düşünüp üzülmüşler. Vakit kaybetmeye gelmezmiş. Kazazedelerin bir an önce bulunup kurtarılmaları gerekiyormuş. Yola çıkmadan önce Eskimo'lardan yiyecek, silah ve birkaç gerekli malzeme karşılığında bir çift kızakla 12 köpek alınmış. John Hartley 12 Eylül tarihinde 76. enlem derecesi üzerinde bulunuyor ve artık buradan daha yukarıya gitmenin mümkün olmadığı görülüyormuş. John Corbett kış mevsimini geçirmek amacıyla gemisini emniyet altına almayı istemiş ve bunun için de demirlemeye uygun kuytu bir yer aranılmaya başlamış. 2 gün süren ufak bir keşif gezisinden sonra 10 mil uzakta Gail Hams koyunun girişinde böyle bir yer bulunmuş. Burası rüzgar almayan kuytu bir yermiş. John Hartley'nin bu bölgeye hiçbir tarafa hareket edemez durumda demir atmasından sonra çevresi kısa zamanda buzdan bir ova haline gelmiş. Artık geminin en az 6-7 ay sürecek kış mevsimi boyunca herhangi bir yere kıpırdayamayacağı kesilmiş. Tayfalar yoğun bir çalışmaya girişmişler. Önce geminin çevresini buzdan bloklarla takviye etmişler. Dışarı gidip gelmeleri kolaylaştırmak için de güverte seviyesine kadar yükselen yine buzdan bir merdiven yapmışlar. Sonra kışlık önlemler çerçevesinde bütün yelkenler güzelce sarılmış. Kırılma olasılığına karşı dümen kaldırılmış ve geminin muhtelif yerlerine küçük sobalar kurulmuş. Her sabah soğuk havanın doğal olarak yarattığı uyuşukluktan kurtulabilmek amacıyla mürettebat tarafından güverte üzerinde topluca beden hareketleri yapılmaya başlanmış. Bu arada kar banyosu da uygulanıyormuş. Penellan kar banyosuna Mary'i de alıştırmış. El ve yüzünün soğuk karla kuvvetli bir şekilde ovulması konusunda ona örnek olmuş. Bu hareket insanın kan dolaşımını hızlandırmak, üşümenin ardından gelen en büyük tehlikeden vücudu donmaktan kurtarmak için birebirmiş. Üşüseler de sağlıklı kalabilmek için bu uygulamaya katlanmak zorundalarmış. Bütün bu hazırlıkların tamamlanmasından sonra artık kazazede gemicilerin araştırılması işiyle meşgul olunabilirmiş. Ancak John Corbett öncelikle civarda yeni bir keşif yapılmasının gerekliliğinden söz etmiş. Bunun için 3 kişilik küçük bir ekip kurulmuş. Ekibin görevi araştırmaya çıkacak olanların buzlu saha üzerinde ne şekilde hareket edeceklerini tespit etmekmiş. Çünkü böyle bir sahada yer yer derin çukurlar oluşabiliyor ve bu çukurlara düşüldüğü takdirde bir daha da kurtulmak mümkün olamıyormuş. Ayrıca civarda gezinen iri gövdeli vahşi kutup ayılarının bulunup bulunmama olasılığını da gözden uzak tutmamak gerekiyormuş. Keşif gezisi tamamlanmış, gerekli önlemler alınmış. Her zaman olduğu gibi Andre Wasling'in itiraz etmesine ve bir sürü bahane uydurmasına rağmen yeni bir araştırma planı yapılmış. Bu plana göre bulundukları yerden yaklaşık 100 mil uzaklıkta ve kuzey yönünde bulunan Shannon Adası'na kadar bütün sahil kesimi taranacakmış. Eğer enkaz halindeki Firavun gemisi bu ada istikametinde sürüklenmişse, Louis Corbett ve diğer kazazedelerin kışı bu civarda bir yerlerde geçirmeye mecbur kalacakları tahmin edilebilirmiş. Gemiciler Liverpool adasındaki Eskimo'lardan aldıkları kızakları ve köpekleri hazırlamaya başlamışlar. Alınan karara göre kızaklardan birine genç kız bindirilecek, diğerinde ise bazı lüzumlu malzemelerle yolculuk sırasında gerekli olacak yiyecekler taşınacakmış. Araştırma ekibi yaya olarak kızakları takip edecekmiş. Birkaç gün içinde bütün hazırlıklar tamamlanmış ve 23 Ekim sabahı hareket edilmiş. Termometre o günkü hava sıcaklığını sıfırın altında 25 olarak gösteriyormuş. Penellan en önde yürüyor ve ucu demirli uzun sopasıyla zemini dikkatle kontrol ediyormuş. Arkasından Opik ve Fidolmison geliyormuş. Bu tayfalar aynı zamanda kızakları idare ediyorlarmış. İkinci kızakta oturan Mary'nin hemen ardında John Corbett bulunuyormuş. Andrew Wasnik ise artçı görevini üstlenmiş. Diğer tayfalardan Alan Turkett, Jarvik ve Grantland gemide bırakılmış. John Hartley'i bekleme ve koruma görevini üstlenmişler. 15 millik sıkı bir yürüyüşten sonra ilk mola verilmiş. Tabanı sağlam ve katılaşmış, çok büyük bir buz bloğu üzerinde geçici bir çadır kurulmuş. Akşam yemeği olarak herkese biraz taze et ve sıcak çayla birlikte bir miktar da limon dağıtılmış. Olaysız geçen sakin bir geceden sonra ertesi sabah erkenden tekrar yola koyulmuşlar. Güneşin parlak ışıkları tamamen kar ve buzlarla kaplı bembeyaz ova üzerinden yansıyarak gözlerine geliyor. Kamaşan gözler için önlem alınmaması halinde insanın bir süre sonra görme bozukluğu yaşayacağı anlaşılıyormuş. Devamlı olarak yerden yansıyan ışığa bakmanın gözleri kör etme olasılığı yüksekmiş. Dördüncü gün akşam molası sırasında iyice kuvvetlenen rüzgarın çadır kurulmasına izin vermemesi nedeniyle donmuş kar ve buz bloklarından bir ev yapılması kararlaştırılmış. Aslında gemi marangozu olan Fidelmison bu konuda da ustalığını gösterme fırsatını bulmuş. Bu ev yarım kubbe tarzında olup herkesi içine alabilecek kadar büyük tutulmuş. Biraz aceleyle yapılmış olsa da yine de eski Moğolların iglo tipi evleriyle benzer özellikler taşıyormuş. Yuvarlak bir çatısı ve emekleyerek girilen küçük bir kapısı varmış. Eşit boyutlarda kesilmiş buz bloklarını üst üste koyarak yapılan bu ev 5-6 kişiyi rahatlıkla barındırabilecek büyüklükteymiş. Kutup havasına alışkın olan köpekler dışarıda bırakılmış. Hava simsiyah denilecek kadar karanlıkmış. Gökyüzünde parlayan tek bir yıldız bile görülmüyormuş. Gecenin ilerleyen saatlerinde müthiş bir fırtına başlamış. Kar tipi halinde yağıyor, evin içinde bulunanlar oturdukları yerden dışarıdaki soğuğu hissedebiliyorlarmış. Penellan bir ara kolunu kapıdan dışarı uzatmış. Tekrar içeri çektiğinde elindeki termometrenin sıfırın altında 32 dereceyi gösterdiğini görmüş. Bu rakam bugüne kadar görmedikleri korkunç bir soğuğun göstergesiymiş. Penellan sabahın 8'ine doğru yattığı yerden kalkıp bir defa daha ortalığı kontrol etmek amacıyla dışarıya çıkmak istemiş. Ancak kapı yeri olarak bırakılan açıklığın karla kapanmış olduğunu görmüş. Ucu demirli sopasını yığının içine doğru daldırmış ama sopa sert bir buz tabakasıyla karşılaşmış. Birkaç başarısız deneme daha yaptıktan sonra gerçeği anlamış. Hiç ses çıkarmadan uyumakta olan John Corbett'in yanına kadar sokulmuş. Ona yavaşça, ''Kaptan, korkarım ki kalın bir kar yığını altında mahsur kaldık.'' demiş. John Corbett, ''Ne diyorsun Penellan?'' diye sormuş. ''Evet kaptan, sürekli yağan kar her tarafımızı sarmış. Üstelik donmuş bir durumda. Buraya diri diri gömüldük.'' demiş. Bu esnada diğer gemiciler de uyanarak Penella'nın son sözlerini işitmişler. Aydınlatma amacıyla yakılmış kandilin alevi giderek zayıflıyor. Bu da içerideki oksijenin azalmış olduğunu gösteriyormuş. Herkes korkudan gözleri büyümüş bir halde ne diyeceğini bilemiyor ve sadece birbirine bakıyormuş. Ancak hiçbir şey yapmadan sadece bakınmak ve çare aramamak onlara ne sağlayabilirmiş ki? Penella'nın öncülüğünde derhal çalışmalara başlanmış. İki saatten fazla süren yorucu bir uğraş sonucunda 1 metre uzunluğunda bir tünel açılmış. Ancak yine de dışarıya ulaşmak mümkün olmamış. John Corbett, "Bu kadar kar yağması imkansızdır. Şiddetli esen rüzgar kar ve buz parçalarını bu tarafa doğru yığmış olsa gerek. Hadi biz kazmaya devam edelim," demiş. Gemiciler artık sırayla kazıyorlar, bir dakika bile mola vermeyi düşünmüyorlarmış. Kandil ise tamamen sönmek üzereymiş. Bütün herkeste solunum güçlüğünün başladığı görülüyormuş. Bir ara Mary'nin ayağa kalktığı ve moral vermek amacıyla Penella'nın elini tuttuğu görülmüş. Sıcak ve umut dolu bir sesle, "Cesaret Penella, başaracağız, başarmamız gerek," demiş. Yaşlı kurt, genç kızdan aldığı bu taze moral ve güçle yeniden işe koyulmuş. Varlığına hakim olan yeni bir duyguyla kazıyormuş. İçeride birer ölü gibi yatan arkadaşlarının hayatı belki de onun bu çalışmasına bağlıymış. Penellan muhtemelen şu anda ölümle pençeleşmekte olan Kaptan Louis ile diğer iki arkadaşını düşünmüş ve hızla kazmaya devam etmiş. Bir süre sonra ucu demirli sopa açılan tünelden içeri sert bir şekilde girdiğinde bu kez herhangi bir mukavemetle karşılaşmamış. Acaba dışarıdaki karlar mı yumuşamış? Penellan sopasını geriye çektiğinde buzdan kulübenin içine parlak güneş ışığıyla birlikte temiz bir havanın girdiği görülmüş. Sevinç içinde "Buraya bakın, kurtulduk, yaşasın, kurtulduk!" diye haykırarak arkadaşlarını kaldırmış. Buzdan yapılan evin içinde diri diri gömülme tehlikesi atlatmaları onlar için kötü bir deneyim olmuş. Başlarına böyle bir şey geleceğini hiç düşünmemişler. Çok şükür şimdi sağlıkları yerindeymiş. Ne yazık ki dışarı adım attıklarında kızak ve köpekleri bıraktıkları yerde bulamamışlar. Hiç şüphe yok ki bu hayvanlar ya kendi başlarına buyurup başka taraflara gitmişler ya da tipi ve şiddetli rüzgarın etkisiyle bilinmeyen bir yerlere sürüklenmişler. O anda bütün herkesi gerçekten büyük bir ümitsizlik duygusu kaplamış. Artık bu işin sonuna geldiklerini, hatta mahvolduklarını düşünüyorlarmış. Böyle düşünmekle de haklılarmış. Çünkü malzemeden yoksun ve yiyeceksiz olarak daha ne kadar dayanabilirlermiş ki? Penellan bir ara Andre Wasling'e baktığında onun kuzeydoğu yönünü dikkatle seyrettiğini ve sonra yüzünün ifadesini değiştirdiğini görmüş. "Ne var, bir şey mi gördünüz Kaptan Wasling?" diye sormuş. Andre Wasling, "Hayır hayır, hiçbir şey görmedim. Bir bulut sadece," diyerek kaçamak bir yanıt vermiş. Sonra sözlerine devam etmiş. "Artık buralarda fazla oyalanmadan geri dönmemiz gerekiyor," diye eklemeyi de unutmamış. İkinci kaptanın bugüne kadarki tutum ve davranışlarını bilen ve onun ne maksatla hareket ettiğini artık iyice anlamış bulunan Penellan, doğal olarak bu durumdan şüphelenmiş. Çünkü ona inanmamak için yüzlerce nedeni varmış. Biraz yüksekçe bir yere çıkarak o tarafa doğru bütün dikkatiyle bakmaktan kendini alamamış. Evet, yanılmak imkansızmış. Uzaktan, yaklaşık 5 millik bir mesafeden, yanmakta olan bir ateşten çok ince bir dumanın çıktığı hemen anlaşılıyormuş. Andre Wasling, dumanı açık ve net bir şekilde görmesine rağmen onlara söylemekten kaçınmış. Çünkü ikinci kaptan başından beri Louis Corbett'ün bulunmasını istemiyor ve genç kaptanın ölü olarak kabul edilmesiyle birlikte boşta kalacak olan Mary ile evlenmeyi düşünüyormuş. Hem bu şekilde John Corbett'ün bütün mal varlığına ve dolayısıyla John Hartley yelkenlisine de sahip olacakmış. Ne yazık ki yaşlı kurdun dikkatli davranışı bu çirkin oyunu bozmuş oluyormuş. Yürüyüş kolu yeniden oluşturulmuş ve Penella'nın bir ara durup bir sese kulak verdiği ana kadar da bu şekilde devam etmiş. Penellan kendisine sorgu dolu gözlerle bakan arkadaşlarına dönerek "Siz bir şey duymadınız mı?" diye sormuş. Fidel Misson, "Ben hiçbir şey duymadım," şeklinde yanıt vermiş. "Acayip, sanki bu taraftan kulağıma bir takım sesler geldi gibi de," demiş Penellan. Bu sırada Mary de söze karışmış. genç kız hakim olmadığı bir heyecanla, "Belki de onlardır, durunuz ve sessizce dinleyiniz," demiş. Gerçekten çok hafif de olsa bazı sesler duyuluyor ve bu seslerin bir insanın ıstırap ve sıkıntı içeren haykırışları olduğu anlaşılıyormuş. Penellan, "Hadi durmayın, acele edelim," demiş ve hemen ardından koşmaya başlamış. 2 mil kadar sonra buzlar üzerine uzanmış bir adam görmüşler. Penellan adama yaklaşmış ve ümitsizlik içinde onu ayağa kaldırmaya çalışmış. "Bu bizim Kontra, ölmüş. Hem de soğuktan donarak ölmüş. Yazık, yetişemedik. Biraz daha erken davranabilseydik keşke." Herkesi derin bir üzüntü kaplamış. Kontra çok sevdikleri bir gemiciymiş. Tek kelime etmeden yarım saat kadar yürümüşler. Sahilin kuytu bir köşesinde üstü karlarla örtülü, bozulmuş gemi enkazından yapılmış tahtadan bir baraka görmüşler. Uzaktan gördükleri ince duman işte bu barakanın bacasından çıkan dumanmış. Tam bu esnada derme çatma barakanın tahta kapısı açılmış ve John Hartley'nin kayıp tayfalarından ikincisi Pierre Nook kapıda görünmüş. Birdenbire ortaya çıkan kalabalığa şaşkın şaşkın bakıyormuş. Penellan, "Pierre, beni tanımadın mı Pierre? Ben Penellan'ım. Bak, bunlar da arkadaşların," diye seslenmiş. Pierre Nook o anda kendine gelmiş ve arkadaşlarının kolları arasına baygın düşmüş. Küçük barakanın içinde 3 kişi daha varmış. Saçı sakalına karışmış bu insanlardan bir tanesi zorlukla ayağa kalkmış ve 1-2 adım attıktan sonra "Baba!" diye bağırmış. Bu gördüklerinden aynı derecede şaşkınlığa düşen Kaptan Louis Corbett'ten başkası değilmiş. "Oğlum!" diye atılmış babası. "Nişanlım!" demiş Mary. John Corbett'le Mary'nin aynı anda söylediği bu sözlerden sonra herkes birbirine sarılarak ağlamaya başlamış. Kısa sürede kendine gelen Pierre Nook bu sırada herhalde sevincinden olacak, ne yaptığını bilemez bir şekilde ortada yanmakta olan büyükçe bir sobaya odun atıp duruyor, diğer 2 yabancı gemici ise sessiz ve şaşkın bir halde bütün bu olanları anlamaya çalışıyorlarmış. Pierre Nook, "Kortua da neredeyse gelir. Sizi görünce ne kadar sevinecek," demiş. Ona Kortua'nın bir daha geri gelemeyeceğini anlatmak hayli zor olmuş. Barakanın bir köşesinde oturmakta olan yabancı gemiciler ise Jockey ve Herming isimlerinde Firon gemisinden kurtulmuş 2 Norveçli tayfaymış. Geminin geride kalan tüm mürettebatı ya ilk fırtına anında ya da sonraki zorlu günlerde çekilen sıkıntılar esnasında ölmüşler. Kısa sürede sevdiklerinin ve dostlarının arasında biraz daha toparlanan Kaptan Louis Corbett, başlarından geçen macerayı bir bir anlatmış ve buzlar arasına nasıl sürüklendiklerini açıklamış. Yiyeceklerinin bir kısmını kurtarabilmişler ve şimdilik Fron gemisinden arta kalan enkaz tahtalarını yakacak olarak kullanıyorlarmış. Penellan zaman geçirmeden genç kaptanı bir kenara çekmiş. Ona Andre Wasling'in yolculuk sırasında nişanlısı Mary ile nasıl ilgilendiğini, planlarının ne olduğunu ve arama çalışmalarını engellemek istediğini fısıldayarak anlatıp uyarıda bulunmuş. Kaptan Corbett de böyle bir olasılığı hiç aklına getirmediğini, aslında Andre Wasling'in iyi bir kaptan olduğunu ama bundan böyle daha dikkatli davranacağını söyleyerek Penellan'ı rahatlatmış. Gemiciler 17 Kasım'da geri dönüş hazırlıklarına başlamışlar ve bu topraklardan ayrılmadan önce donarak ölen zavallı arkadaşları Kortua'ya bir mezar kazarak küçük de olsa dini bir törenle onu son yolculuğuna uğurlamışlar. İçlerinden memleketini bir daha göremeyecek olan ilk kişi o olmuş. Fidel Misson arkadaşlarının da yardımıyla baraka tahtalarından basit bir kızak yapmış ve kalan bütün yiyecekler bu kızağa yüklenmiş. Ancak artık köpekleri olmadığı için kızağın bizzat tayfalar tarafından çekilme zorunluluğu doğmuş. 2 gruba ayrılan tayfalar bu işi nöbetleşe yapacaklarmış. Geri dönüş yolculuğu sırasında kayda değer herhangi bir olay yaşanmamış. Sadece Andre Wasling'in iki Norveçli tayfayla birlikte yürümesi ve sürekli onlarla sohbet etmesi dikkatleri çekmiş. İkinci kaptan, kim bilir belki de hain bir planın ilk adımlarını atıyor olabilirmiş. Norveçli gemiciler yarı vahşi bir görünümde olup her türlü insani duygudan uzak kalmış kişilermiş ve bu halleriyle ileride başlarına bela açabilecek, olay yaratabilecek durumda gözüküyorlarmış. İkinci kaptanın onlarla birlikte yürümesi pek de sebepsiz olmasa gerekmiş. Olumsuz hava koşulları altında uzun ve yorucu günler geçirmişler. Sonunda barakayı terk ettikten 20 gün sonra John Hart de yelkenlisini uzaktan görmüşler. Gelenler gemide bırakılan tayfalar tarafından sevinçle karşılanmışlar. Gemiciler her şeye iyi gözle bakıyor, her şeyden zevk alıyor ve kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte buralardan kurtulacaklarına gönülden inanıyorlarmış. Mutluymuşlar. Ancak birkaç gün sonra aldıkları fena bir haber canlarını çok sıkmış. Geminin ambarında mevcut olan son limon sandığı da kısa bir süre önce nasıl olmuşsa olmuş, bilinmeyen bir nedenden ötürü birdenbire ortadan kayboluvermiş. Böylesine önemli bir gıdanın yok oluşu ileride başlarına büyük sorunlar açabilirmiş. Andre Vasling'in iki Norveçli gemiciyle kurduğu dostluk ise hala devam ediyormuş. Son günlerde bu gruba her işte bir ayrıcalık yaratmaya gönlü olan tayfa Opik'te katılmış. Böyle bir gruplaşmadan doğabilecek bir takım olumsuz olayları önlemek isteyen ve gemisinin kaptanlık görevini tekrar babasından devralmış bulunan Louis Corbett herkesi bir araya toplamış ve bundan sonra emirlerine kesinlikle itaat edilmesini istemiş. Gemiciler sanki deniz üzerindeymiş gibi artık tüm emirleri ondan alacaklarmış. Kaptan Corbett bu sırada Andre Vasling'i de bir kenara çekerek ikaz etmeyi unutmamış. Ona bütün olanlardan haberinin olduğunu, kendisinin yokluğundan yararlanarak bugüne kadar şerefsiz bir insan gibi davrandığını ve bu davranışlarının cezasını da Dunkirk'e döndüklerinde vereceğini bildirmiş. Andre Vasling bütün bu sözlere ve suçlamalara karşın sadece gülerek, "Kaptanlık yetkilerinizi kullanmak sizin en doğal hakkınızdır Louis Corbett," demiş. Ancak siz de şunu unutmayınız ki bu gibi zor koşullarda körü körüne itaat sökmez. Buralarda en kuvvetli olanın sözü daima kanundur.
Sarf edilen bu sözler bir bakıma savaş ilanı demekmiş. John Hartley'nin ikinci kaptanı Andre Vasling, yanına çektiği üç kişiyle birlikte yönetime karşı isyan arzusu ve niyeti taşıyormuş. Genç kaptanın aralarında geçen konuşmayı arkadaşlarına anlatması üzerine bundan sonra daha dikkatli olunmasına ve sürekli uyanık bulunulmasına karar verilmiş. Gemiciler taze et gereksinimlerini karşılamak amacıyla zaman zaman avlanmaya çıkıyorlar ve gemi civarında uçuşan kutup kuşlarını vurarak bu ihtiyaçlarını az da olsa karşılıyorlarmış. Yemekler aralarındaki gruplaşmaya rağmen büyük kamerada hep birlikte yeniliyor, günün diğer saatlerinde ise herkesin bir tarafa çekildiği, kendi işleriyle meşgul olduğu ya da yataklarının içinden hiç çıkmayarak ısınmaya çalıştıkları görülüyormuş. Kış mevsimi bütün şiddeti ve soğuğuyla devam ediyor, gerekmedikçe kimsenin kamerasından dışarıya çıkmasına izin verilmiyormuş. Termometre sıfırın altında 35 dereceye kadar düşmüş. Kutup bölgelerinin en soğuk günleri yaşanmaya başlamış. Bugünlerde John Corbett'ün sağlığı bozulmaya başlamış. Kendisinde skorbit hastalığının ilk belirtileri gözlemleniyor, kol ve bacaklarında beyaz lekelerin oluşmaya başladığı açıkça görülüyormuş. Tayfalardan Jervik ile Grantland'de aynı dertten sıkıntı çekiyorlarmış. Buna karşılık başta Andre Vasling olmak üzere Opik'le iki Norveçli gemicinin sağlıkları gayet mükemmelmiş. Bu da inkar etseler bile son limon sandığından kimin yararlanmakta olduğunu gösteren bir delilmiş. Kömür ve odundan oluşan yakacak stoğu bir süre sonra tükenmiş. Louis Corbett'ün kararına uyularak ara sıra güvertede bulunan fazla tahtalar kesiliyor. Ancak bu kesme işleminin geminin herhangi bir yerine zarar vermeden yapılmasına özen gösteriliyormuş. Bir gün acı içinde kıvranan baba Corbett oğluna doğru dönerek ''Louis, ben öleceğim. Çok fazla ızdırap çekiyorum. Kurtar beni oğlum.'' demiş. Bu sözler üzerine harekete geçen Kaptan Corbett ani bir hareketle Andre Wasling'in karşısına dikilerek ''Limonların nerede olduğunu biliyor musun Wasling? Biliyorsan lütfen söyle. Bak, görüyorsun ki babam ölüyor.'' İnsaf ve acıma duygusunu çoktan kaybetmiş olan ikinci kaptan rahatını hiç bozmadan ''Siz bu geminin kaptanı ve komutanısınız Louis Corbett. Tayfalarınıza emir veriniz, arayıp bulsunlar.'' diyerek yanıt vermiş. Alay dolu bu yanıt Penella'nın sabrını taşırmış. Bıçağını çekerek Andre Wasling'in üzerine atıldıysa da araya girenler olmuş ve olay herhangi bir kavga çıkmadan kapanmış. Vicdansız adam,
görülüyor ki şu anda bizden kuvvetlisiniz. Sizlerle bu şartlar altında dövüşemeyiz. Unutmayınız ki hayatlarınızın bize bağlı olacağı günler çok uzakta değildir, diyerek gerçek yüzünün ve amacının ne olduğunu açıkça ortaya koymaktan çekinmiyormuş.
İşte bu nedenle Louis Corbett'le arkadaşları kendi hayatlarının kurtarılmasını sağlamak amacıyla bu dört sefil adamı öldürmeye karar vermişler. Ve bunun için de ertesi günün gecesinde harekete geçmeyi planlamışlar. Ertesi gün öğle saatlerinde havanın biraz daha açık ve sakin olduğunu gören Kaptan Louis Corbett, tüfeğini alarak gemi dışında avlanmaya çıkmış. Ancak gemiye dönüşü sırasında burnuna keskin bir yağ kokusu gelmiş. İhtimal ki geminin bir tarafında yağ eritiliyor ve bunun çok ağır olan kokusu her tarafı kaplamış bulunuyormuş. Bu çok tehlikeli bir durummuş. Çünkü böyle bir kokuya dayanamayan vahşi ayı sürülerinin gemiye saldırma olasılıkları mevcutmuş. Kutup ayıları böyle keskin ve ağır kokuları onlarca mil uzaktan alabilirlermiş. Gerçekten kaptanın tahmini doğru çıkmış. Gayet iri yapıda 3 adet beyaz ayının gemiye tırmanmaya çalıştığı görülüyormuş. Louis Corbett kendisini gizlemiş olduğundan ayılar tarafından henüz fark edilmiyorsa da bu vahşi ve aç hayvanlardan haberdar olmayan gemideki diğer arkadaşları için tehlike her dakika giderek büyüyormuş. Gemide ise büyük bir kavga çıkmış. Zavallı hasta gemicilerle Penella karşı tarafın ani bir saldırısına maruz kalmışlar. Kaptan Louis'nin gemi dışında bulunmasını fırsat bilen ikinci kaptan Andre Wasling onlardan önce davranarak kendi adamlarıyla saldırıya geçmiş. Yalnız başlarına dövüşmek zorunda kalan Penellan ile Fidel Misson gelen ilk darbeleri savuşturmuşlar. Bu arada yaşlı kurt Andre Wasling'i güçlü bir şekilde iterek kamaranın kapısına doğru dayamış. Tahta kapı bu dayanma nedeniyle açılmış ve ikinci kaptan ne olduğunu anlamadan güverteye yuvarlanmış. İşte o anda dışarıdan müthiş bir homurtu sesi duyulmuş. Ne yapacağını şaşıran Andre Wasling, iki ayağı üzerine kalkmış bir ayının saldırısına maruz kalmış. Ayının öldürücü pençelerini tam başına yiyeceği esnada bir silah sesi işitilmiş ve kurşunu tam kalbinden yiyen hayvan ölü olarak yere düşmüş. Andre Wasling'in hayatını kurtaran kurşunu atan kişi geminin yakınına kadar sokulmuş olan Kaptan Louis Corbett'ten başkası değilmiş. Bu arada ikinci kaptanın ilk yardım çağrısıyla dışarı fırlayan Opik, nereden geldiğini göremediği ve birdenbire ortaya çıkan ikinci bir ayının kuvvetli pençe darbelerine maruz kalarak ölmüş. Elinde tuttuğu küçük bir baltayla yardıma koşan Norveçli gemici Joki de hayvanı ağır derecede yaralanmış olmasına rağmen aldığı derin darbeler yüzünden aynı akıbete uğramaktan kurtulamamış. Tayfa kamerası içindeki boğuşma hala devam ediyor, yataklarından kalkamadıkları için ilk saldırıda bıçakla muhtelif yerlerinden hafifçe yaralanan tayfalar, yaralı olmalarına rağmen Penellan ve Fidel Misson'la beraber çok kuvvetli bir insan olan Norveçli Herming ile mücadele etmeyi sürdürüyorlarmış. Dışarıda yalnız kalan iki rakip Louis Corbett ile Andre Vasling sonunda karşı karşıya gelmişler ve bıçaklarını çekerek birbirlerinin üzerine atılmışlar. Artık ikisinden biri ölecekmiş. Ancak her ikisini de unuttukları bir husus varmış. Üçüncü ayı tüm vahşiliğiyle ortaya çıkarak boğuşmakta olan iki adamın üstüne atılmış ve onları ağır vücudu, pençe ve diş darbeleriyle hırpalamaya başlamış. Kendini korumakta zorlanan Andre Vasling sürekli olarak "Herming yetiş!" diye bağırıyormuş. Ama o sırada ağır yaralı olan Herming içeride can çekişiyormuş. Herming'i birkaç bıçak darbesiyle devre dışı bıraktıktan sonra Penellan derhal dışarı fırlamış ve bu tehlikeli hayvanın üzerine tabancasını tam zamanında boşaltmış. Ağır yaralanan hayvan Louis Corbett'ü bıraktıysa da diğerini bırakmayarak altına almış. Keskin dişleri ve sivri pençeleri arasından bırakmadığı bu sefil adamı bir kadavra halinde sürüklemiş. Sonunda fazla uzağa gidemeden o da yere yuvarlanarak can çekişmeye başlamış. Kavgaya karışmış olanların her ne kadar önemli sayılabilecek yaraları yoksa da ne yazık ki genç kaptanın babasında artık hiçbir hayat belirtisi kalmamış. Evet, oğlunu aramak ve onu bulup kurtarmak amacıyla bu amansız topraklara gelen yaşlı gemici John Corbett artık yaşamıyormuş. Yattığı yerde sessiz sedasız son nefesini vermiş ve korkunç boğuşma esnasında onun öldüğünü hiç kimse fark etmemiş. Kürkleri yüzülmüş ayıların leşleri ve kavga anında ölenlerin cesetleri gemi dışına çıkarılmış. Ortalık temizlenip havalandırılmış ve daha sonra yapılan çok sıkı bir arama sonucunda çalındıktan sonra saklanan limon sandığı bulunmuş. Limonlar hasta gemicilere ilaç gibi geldiğinden çok kısa süre içinde hepsi ayağa kalkmış. Louis Corbett ile nişanlısı Mary, dümenci Penellan'la diğer gemiciler her gün John Corbett için dua ediyorlar ve onun anısını daima sıcak tutmaya çalışıyorlarmış. Bu arada kış mevsiminin artık sonuna gelindiği anlaşılıyor, geminin üstünden geçen değişik cinste kuş sürüleri dikkat çekiyormuş. Nisan ayıyla birlikte sürekli yağmurlar yağmaya başlamış ve hava sıcaklığı hissedilir bir şekilde yükselmiş. Hızla eriyen karların arasından küçük çiçekler kafalarını göstermeye başlamış. Kutup fareleri, tavşanlar, tilkiler daha sonra bambaşka bir rengi bürünecek olan kürkleriyle ortalıkta boy göstermeye başlamışlar. Gemicilerin deyimiyle artık buzların demir alma zamanı gelmiş. Mayıs ayının ortalarında sahildeki karlar tamamen erimiş. Toprak üzerinde küçük yeşil bir bitki tabakası görünmeye başlamış ve manzara birkaç gün içinde tamamen değişmiş. John Hartley nihayet etrafındaki buz kütlelerinden kurtularak sakin denizde salınmaya başlamış. 21 Mayıs geldiğinde tüm mürettebat kaptanları John Corbett'ün mezarını son defa olarak ziyaret ettikten ve çok uzaklarda yatan arkadaşları Kortoa'ya selam gönderdikten sonra gemiyi hareket ettirmişler ve rotayı güneydoğuya çevirmişler. Şimdi gemicilerin kalplerinde hem sevinç hem de üzüntü varmış. Personel yarı yarıya azaldığı için yolculuk boyunca herkes elinden gelen gayreti göstermiş. Ve bu arada Mary de tüm bu iyi insanlardan sevgisini ve şefkatini esirgememiş. John Hartley 16 Ağustos'ta Dunkirk Limanı'na bir kez daha yanaşmış bulunuyormuş. Bütün tanıdıklar yine rıhtım üzerinde toplanmışlar. Gemiciler kendilerini merak ve hasretle bekleyen dostlarının ailelerinin kolları arasına atılmış. Bu karşılaşmada hazır bulunan rahip Louis ile Mary'i bir baba sevgisiyle kucaklamış. Ardından iki gün üst üste Dunkirk'in küçük kilisesinde toplanılmış. Bu toplantılardan birincisi şu anda soğuk topraklarda yatmakta olan baba John Corbett'ün ruhu için dua etmek, İkincisi, nişanlıların birleşmelerini sağlamak ve saadetlerini herkese duyurmak amacıyla yapılmış.